20. ayrım. Sayfa no 222. Vali Erol Çakır, son yıllardaki bazı davalarda sıkça gündeme gelen belgelerle ilgili çalışmalara emniyette 2001 yılında dikkati çekmiş. Raporu okumaya devam ediyoruz. Fethullahçıların yerleştikleri kurumların başında yer alan Emniyet İstihbarat Teşkilatı, kendi görüşlerini paylaşmayanları etkisizleştirmek, muhalif asker sivil kadrolar hakkında her türlü gizli bilgi ve belgeleri lüzumunda aleyhlerinde kullanmak üzere toplamak, telefonları dinleyerek önemli politikacı ve bürokratların tasfiyeleri yönünde kullanmak, ayrıca yandaşlarını koruma ve kollamayı hedef alan bir çalışma yürüttüklerinin ciddi belirtileri mevcuttur. Rapor, bu örgütlerin daha çok dindar ailelerde yetişip polis kolejine girmiş gençlere ajitasyon uygulayarak küçük topluluklar oluşturup örgütledikleri ışık evleri ve şarj evleri kurarak bu mekanlarda eğitim verdikleri anlaşılmaktadır, diyor ve şöyle devam ediyordu. Yandaşları öğrencilerin emniyet teşkilatının önemli kadrolarına alınmasının sağlanması, polis enstitülerinin 4 yıllık polis akademisine dönüşmesiyle önemli bir mesafeye gelmiş, kanunda yapılan değişikliği kendi yandaşları için kullanarak Fethullahçıların emniyet birimlerinde kök salmasına önemli katkılar yapılmıştır. Bu hükümlerden istifadeyle akademiye giren öğrencilerin %60'dan fazlasının İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi mezunlarından seçildikleri ifade edilmektedir. Onlar şimdi amir ve müdür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3000 civarında polis ile 50 civarında polis müdürü ve amirinin İstanbul dışına atanmaları tartışılıyordu. Vali yazısında cemaat bağlantılı olduğu gerekçesiyle İstanbul dışına gönderilmesi istenilenlerin görevlendirildikleri yerlere dikkat çekiyor ve yazısını şöyle sürdürüyordu. Kadrolaşma teşebbüsleriyle mücadelenin Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan İstihbarat Daire Başkanlığı kadroları içinde yer alarak faaliyetlerini sinsi bir şekilde yürütenlerden başlaması ve mevcut hukuk düzeni içinde etkili olarak yürütülmesi büyük önem ve değer arz etmektedir. Çünkü bu birime geçmişte yerleştirilen rütbeli Fethullahçıların bugün müdür ve amir rütbelerine yükselerek çok etkili ve yönlendirici bir konuma geldikleri konunun uzmanlarınca ifade edilmektedir. Bu nedenle öncelikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve diğer önemli şubelerde teknik takipte bulunan personelin özenli ve bu konuya bulaşmamış personelin mağdur olmalarını önleyecek şekilde incelenerek Fethullahçı oldukları bilgisine ulaşılanların etkisizleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar tüm illerde yaygınlaştırılmalı. İstanbul Valiliğinin benzer faaliyetleri nedeniyle ilimizden alınmalarını talep ettiği üst rütbeli bazı istihbarat şube personelinin İstihbarat Daire Başkanlığı veya diğer illerimizde yine aynı birimde başka göreve atandıkları öğrenilmektedir. İrticai akımlara paralel görüşteki personelin bir süre sonra çeşitli ikna metotlarını kullanarak veya fırsattan istifade ederek yeniden önemli ve etkili görevlere gelmek suretiyle faaliyetlerine daha zararlı şekilde devam ettirebilme imkanı bulmaları her zaman mümkün olabilecektir. Vali Erol Çakır raporun sonunda şu önerilerde bulunuyordu. Bunlardan haklarında cezalandırıcı ölçüde somut belgelere ulaşılamayanların mutlaka Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nda tutulmaları, gelecekle ilgili son derece sakıncalı gelişmelere de sebep olabilecektir. Bu tür personelin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün diğer birimlerinde istihdam edilmeleri ve buralarda takip ve denetim altında hizmetlerinden istifade edilmelerinde büyük yarar vardır. Peki, devletin valisi bu denli önemli uyarılarda bulundu da sonunda ne oldu? Vali Erol Çakır'a soruyorum. Şunları söylüyorum. Resmi yazıyla ilgili makamlara yasa çerçevesinde bilgi sundum. Alınması gerekli önlemleri de gerekçeleriyle belirttim. Ancak bizim sakıncalı bulduğumuz için il dışına gönderilmesini istediğimiz kişilerin tamamına yakını eski görevlerine geri döndü. Bu yapılanma su götürmeyecek kadar gerçektir, net ve açıktır. Silah operasyonu için gidildi, Hizbullah ortaya çıkarıldı. Terör olaylarının en yaygın olduğu dönemde Ramazan Er, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Gecesi gündüzü yoktu. Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbar telefonu geldi. Verilen adreste çok sayıda uzun namlulu silah bulunduğu, eve girip çıkanların fazla olduğu belirtiliyordu. Emniyet bu ihbarı önemsedi. Kaçakçılık şubesi kaçak silah bulacağı umuduyla sabaha karşı evi bastı. Evde 8 adet Kalaşnikov silah, çok sayıda da mermi bulundu. Polis memurlarından birisi yan odadaki kitapları karıştırmaya başladı. Farsça kitapların yanı sıra dini içerikli pek çok kitap vardı. Amirim burada bir şeyler var dediğinde emniyet amiri gelip kitaplara baktı. İnce arama yapın talimatını verdiğinde evden yeniden arama başladı. İran-Irak savaşı sırasında militanları başlarına sloganlar yazılmış yeşil bantlar takan İran Hizbullah örgütünün adı sıkça duyulur olmuştu. Türkiye'den İran'a bazı gençlerin gittiği, orada Hizbullah militanı olarak yetiştirildiği duyuluyordu. Ancak bunlar istihbari bilginin ötesine geçmemişti. Süryani vatandaşımız Mihail Bayro öldürülmüştü. PKK'nın Süryanilere o dönem herhangi bir sorunu yoktu. Sonra benzer yöntemle işlenen cinayetler arka arkaya gelmeye başladı. Bu cinayetler faili meçhul kalıyordu. Devlet tüm ağırlığı PKK ile mücadeleye vermişti. Cinayetler kafaya sıkılan tek kurşunla gerçekleştiriliyordu. Eylemde kullanılan tabancaların markası ise hep Takarov ya da Makarov oluyordu. Arama yapılırken polis karyolanın altında bir poşet buldu. Poşette İran'da Hizbullahçıların taktığı kafa bantları ve maskeler bulunuyordu. Kaçakçılık şubesi polisleri olayın silah kaçakçılığından farklı boyutta olduğunu anlamışlardı. Yakalanan 7 kişi Diyarbakır'a götürüldü. Emniyet müdürü Ramazan Er önemli bir örgütle karşı karşıya olduğunu anlamıştı. Onlar da polisi zorlamadılar. Biz Hizbullahçıyız, İran'da eğitimler aldık diyorlardı. Araştırma ve sorgular derinleştirildikçe bazı eylemlerin bu grup tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştı. O günden sonra Hizbullahçılara dönük operasyonlar hız kazandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği 36 operasyonda 300'ün üzerinde Hizbullahçı yakalandı. Güneydoğu'da PKK-Hizbullah mücadelesi uzun süre devam etti ama sonra Hizbullah ve PKK arasında ateşkes ilan edildi. PKK'nın başı Abdullah Öcalan, İmralı Adası'nda Cumhuriyet Savcılarına verdiği ifadede, İran bize yardımda bulunmanın karşılığında Hizbullah'a karşı herhangi bir eylem yapmamamızı istemişti, diyordu. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra yaş haddinden, parantez içinde emniyet müdürleri 60 yaşında emekliye ayrılıyor, emekliye ayrılan Ramazan Er, silah operasyonu diye başladığımız operasyonla Türkiye'de Hizbullah örgütünü ortaya çıkartmıştık, diyor. İşte emniyetin Gülen'in beraatinde etkili olan yazısı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava devam ederken Fethullah Gülen'in avukatlarından Abdülkadir Aksoy 24 Şubat 2006 tarihinde bilgi edinme yasası çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir dilekçe verdi. O dilekçede avukat değişik sorular yöneltiyor, bunların cevaplandırılmasını istiyordu. Sıkıntılı bir durumdu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Er, terörle mücadele, istihbarat, güvenlik daire başkanlarını odasına çağırdı. Gülen hakkındaki sorulara nasıl cevap vereceklerini tartıştılar. Yasaya göre cevap vermeleri gerekiyordu. Mahkeme daha önce Fethullah Gülen hakkında ceza erteleme kararı vermişti. Yargıtay kararından sonra dosya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeydi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Er, Gülen'le ilgili mahkeme dosyasında yer alan bilgilerin de dikkate alınarak yazı yazılmasını uygun buldu. İşte Ramazan Er'in yazdığı bu yazı için Fethullah Gülen'in beraat etmesinde bu raporun önemi büyük yorumları yapıldı. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Er imzasıyla Gülen'in avukatının yönelttiği sorulara verilen cevap. Fişleme yok. Genel Müdürlüğümüze yapılan işlemler başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere diğer mer'i mevzuata uygun olarak yerine getirilmektedir. Bu itibarla Fethullah Gülen ile kendisiyle ilişkilendirilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında fişleme mahiyetinde bilgi bulunmamaktadır. Suç kaydı yok. Anayasamızın 38. maddesine göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamamaktadır. Anayasamızın bu hükmü doğrultusunda genel müdürlüğümüzün kayıtlarına göre Fethullah Gülen ile ilgili kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığından hakkında herhangi bir suç kaydı da bulunmamaktadır. Misyonerlik faaliyeti yok. Fethullah Gülen ve kendisiyle birlikte hareket eden kişi ve kuruluşlar tarafından organize edilen hoşgörü, dinler arası diyalog ve toplumsal barış gibi faaliyetlerin yürürlükteki mevzuatımıza aykırı bir yönü bulunmadığı gibi bu faaliyetler misyonerlik faaliyetleri olarak da değerlendirilmemektedir. Bu anlamda söz edilen faaliyetlerin misyonerlik faaliyeti olduğuna dair genel müdürlüğümüz kayıtlarında herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Bağlantıları yok. Ülkemizde bulunan bütün tüzel kişiler ilgili mevzuat hükümlerine göre titizlikle denetlenmektedir. Kayıtlarımızın incelenmesi neticesinde Fethullah Gülen'in Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın onursal başkanlığı dışında herhangi bir tüzel kişi ile irtibatı tespit edilememiştir. Bu vakfın yasa dışı bir faaliyetine de rastlanılmamıştır. Ayrıca söz konusu vakfın dinler arası diyalog, hoşgörü ve toplumsal barış gibi ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli faaliyetlerde bulunduğu şeklinde kayıtlarımızda bazı bilgiler bulunmaktadır. Dinci örgütlerin hedefi. İlgili kayıtlı yazımızda belirtildiği gibi teröre karşı en açık ve sert tepki vermesi ve dinler arası diyalog, hoşgörü gibi çalışmalar nedeniyle Fethullah Gülen radikal bazı gruplarca eleştirilmekte ve bu kapsamda El-Kaide, Hizbullah, İbtac gibi dini motifli terör örgütlerinin ölümle de tehdit edilmek suretiyle hedefi olmuştur. Bu konuda söz konusu örgütlerin yayın organlarında yer alan yazılar ile operasyonlarda ele geçirilen dokümanlar mevcuttur. Dini motifli terör örgütlerinin hedefi olması nedeniyle 1996-1999 yıllarında İstanbul İl Koruma Komisyonu'nca alınan kararlar gereği Fethullah Gülen'e yakın koruma tahsis edilmiş ve bu kararlar İçişleri Bakanı'nın onayıyla da kesinleşmiştir. Terör örgütü değil. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararıyla Gülen grubu hakkında terörle mücadele kanununun birinci maddesi kapsamında bir örgüt olduğu belirlenemediği gibi dosya sanıklarında cebir, şiddet kullanarak terör yöntemlerine başvurmak suretiyle anayasal düzeni değiştirmek amacını gerçekleştirmek için bir araya geldikleri ve eylemde bulundukları belirlenemediğinden, yani terör örgütü oluşturdukları anlaşılmadığından, kamu davası açılmasına yer olmadığına hükmedilmiştir. Bu çerçevede Fethullah Gülen'in terörü reddettiği, cebir ve şiddetli bir yöntem olarak kullanmaya karşı çıktığı ve benimsemediği, herhangi bir terör örgütüyle irtibatı veya terörist faaliyetleri yönlendirme girişiminin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bilgi, belge yok. Fethullah Gülen'in üyesi olduğu veya olmadığı halde kendisiyle ilişkilendirilen vakıf, dernek, eğitim kurumları ve sair kuruluşlar ile gerçek ve düzel kişilerin terörle mücadele kanununun birinci madde kapsamında bir örgüt olmadıkları, cebir ve şiddet kullanarak terör yöntemlerine başvurmak suretiyle anayasal düzeni değiştirmek amacını gerçekleştirmek için bir araya geldiklerine ve eylemde bulunduklarına dair bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığından, söz edilen kişi ve kuruluşlar terörle mücadele kanunu kapsamında değerlendirilmemektedir. Gülen'in avukatları bu yazıyı notere götürüp aslı gibidir diye onaylattı. Dava günü avukat 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bu yazıyı sundu. Gülen için karar da gecikmedi. 21 Mart 1999 tarihinde Amerika'ya giden Gülen'in dönüşü için bir engel kalmamıştı. Cemaate dokunan çok ilginç olaylar yaşıyor. Emniyetteki ilk cemaat soruşturmasını gerçekleştiren İzzet Sezgin Şenel üzerindeki öyle bir baskı kurulmuştu ki, o dönem bu olayı yakından izleyen Mülkiye Başmüfettişi, o baskılara insanın dayanması zordur demiş ve Şenel'in gözlerini kaybettiğini hatırlatmıştı. O gerilim dönemde yaşadıkları Şenel'e ciddi zarar verdi ve genç sayılabilecek yaşta hayatını kaybetti. Emniyette ikinci cemaat soruşturmasını yapan Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Osman Ak ve arkadaşları da hemen kızağa çekildi. Haklarındaki adli ve idari soruşturmalar hep lehlerine sonuçlandı ama en verimli dönemleri kızakta geçti. Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Emin Arslan, Mustafa Gülcü, Celal Uzunkaya, Necati Altıntaş, İstihbarat Dairesi Eski Başkan Yardımcısı Sabri Uzun ve daha nicelerinin cemaatin kurbanı oldukları, emniyet teşkilatının koridorlarında sıkça konuşulan konuların başında geliyor. Nurettin Veren, Fethullah Gülen'in İzmir yıllarından itibaren yol arkadaşıydı. Gülen 26 yaşındayken Veren'in yaşı da 16'ydı. Yaklaşık 35 yıl hep birlikte oldular. 2001 yılında yollara ayrıldığında Nurettin Veren konuşmaya, cemaatin iç yüzünü açıklamaya başladı. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Bu kitabı hazırlarken Nurettin Veren'e sordum. Cemaatle yol ayrımından sonra başına neler geldi diye anlatmaya başladı. 33 yıllık mutlu bir evliliğim vardı. O evlilikten 3 erkek, 3 kızım olmuştu. Hepsi de üniversiteyi bitirmişti. Yıllardır cemaat kültürüyle büyüyen çocuklarım ve eşim, ben konuşmaya başlayınca cemaatin iç yüzünü anlatmaya devam ettikçe benden uzaklaşmaya başladılar. Eşim ve çocuklarım beni mahkemeye verdiler. O güne kadar aramızda hiçbir sorun yokken açtıkları dava sonucu ilk celsede boşandık. 2001 yılından bu yana çocuklarımın annesiyle ve 6 çocuğumla telefon dahil hiçbir irtibatım olmadı. Yani o günden bu yana cemaat eşim ve çocuklarımın benimle görüşmesini istemediği için görüşemiyor, konuşamıyorum. Bu normal bir şey değil ama gerçek. Eşimle ayrıldıktan sonra hayatıma yeniden yön vermeye çalıştım. Yetişkin iki çocuğu olan bir hanımla ablamın da araya girmesiyle evlendim. Ancak bu evliliği yaptığım günlerde cemaat her tarafa Nurettin Veren 20 yaşında bir hanımla evlendi diye yaydı. Çünkü benim gözden düşürülmem gerekiyordu. Benim dinden imandan çıktığımı yaydılar. Dolayısıyla cemaatten kopmama gerekçe olarak bunları göstermeye başladılar. Antalya'da ikamet etmeye başlamıştım. Gülen'e yakın isimlerden Alaaddin Kaya, Şerif Ali Tekalan ve Harun Tokak o günlerde ısrarla beni ziyarete gelmek istediler. Aslında geliş nedenleri istihbarat amaçlıydı. Gerçekten benim 20 yaşında bir hanımla evlenip evlenmediğimi öğrenmek istiyorlardı. Yani benim açığımı arıyorlardı. Kendilerini evlendiğim ve onların 20 yaşında olduğunu söylediği yeni eşimin birisi 25, diğeri 30 yaşındaki çocuklarıyla birlikte havalanda karşıladık. Birlikte yemeğe gittik. Kendilerine bunları 20 yaşındaki hanımımın çocukları olduğunu göresiniz diye getirdim dedim. Daha sonra büyük oğlumuzun nikah şahitliğini de Alaaddin Kaya yaptı. Bitmiyor. Nurettin Veren iş hayatında da ummadığı sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştı. Sahte belgeler üretilerek evine bir günde 12 icra geldiğini öne sürüyor. Bu konuda açtığı davaları 2 yıl sonra kazanıyor kazanmasını ama cemaatte karalanması için bu olaylar yetiyor. Daha ilginç olan ise Nurettin Veren'e gelen icraların belgeleri Gülen'e ait internet sitesinde yayınlanıyor. Haciz'den önce de bir ilginçlik yaşanıyor. Cemaatle ilgili neredeyse söylemedik söz bırakmayan Nurettin Veren, gazetenin önünden bile geçmemesine rağmen 2003-2004 yılında Gülen grubunun lokomotifi olan gazetenin künyesinde yine genel koordinatör olarak yer alıyor. Sahipliğini Tuncay Özkan'ın yaptığı dönemde Nurettin Veren, Kanal Türk Televizyonu'nda cemaatle ilgili açıklamalar yapıyordu. Ancak o açıklamalardan sonra başlatılan incelemelerle ilgili 7 ayrı takipsizlik kararı verildi. Bugün de bazı açıklamalar üzerine başlatılan soruşturmalar örnek gösteriyor, kendisinin cemaatle ilgili çok şey açıklamasına rağmen bunların üzerine gidilmediğinden yakılıyor. Veren, Gülen'in avukatları tarafından kendisi hakkında açılmış iftira davaları olduğunu da hatırlatıyor. En gözde emniyetçi, kitabı nedeniyle cemaatin hedefi oldu. Hanefi Avcı, Susurluk kazasıyla ilgili olarak güvenlik birimlerindeki çeteleşmeyi Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonuna anlattıktan sonra emniyette hemen her kesim Avcı'nın niçin konuştuğuna ilişkin yorumlarda bulunuyordu. Avcı, mahkemeler ve açıkta geçen günler derken Emniyet Genel Müdürlüğü'nde biraz kızak görev olarak nitelendirilen Ana Komuta ve Kontrol Dairesi Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Emniyetin 8. katındaki odasının kapısı hep açık dururdu. Onun baş ziyaretçileri arasında özellikle cemaate yakınlığıyla bilinen gazetelerin önde gelen isimleri, muhabirleri bulunurdu. Onların sorularını Avcı sakin sakin cevaplandırır, o konuşmalar birkaç gün sonra gazetede önemli yer bulurdu. İşte aynı Hanefi Avcı, o güne kadar inandıklarının tam tersini anlattı yazdığı kitapta. Cemaatin yasa dışı dinlemelerinden devleti ele geçirme planlarına kadar önemli iddialar sıralıyordu Avcı. "Vay sen misin bunu yazan?" denildi ve Avcı hemen her gün cemaate yakınlığıyla bilinen gazetelerin manşetlerinde yer almaya başladı. Avcı ile ilgili haberleri yakından izleyen Nurettin Veren, "O günlerde bana yapılan, şimdi Hanefi Avcı'ya yapılmaya başlandı. Mutlaka cezalandırılması, hocanın haklı olduğunun ortaya konulması gerekiyor. Biat kültürüyle yetişenlerde durum budur. İftira atsa bile hocanın haklı olduğu gösterilmeye çalışılacak." diyor. Bir dönem Cumhuriyet savcılarının sorduğu sorulara kesinlikle emniyette Fethullahçı bir yapılanma yoktur diye yazı gönderen İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un cemaatin nasıl hedefi haline geldiğini emniyette dinliyoruz. Sabri Uzun'un hem de görevde olduğu dönemde bile nasıl takip ettirildiği, bilgisi olmadan başbakanlığa nasıl rapor gönderildiği, mal varlığı ile ilgili ihbar dilekçelerinde nasıl TUFA'ya getirilmek istendiğini artık emniyette herkes biliyor. Hanefi Avcı, Fethullah cemaatinin devleti ele geçirme planlarını kitabında yazınca cemaatte bir şok yaşandı. Biraz kendilerine geldikten sonra Avcı bu kez av olmaya başladı. Yakın takibi alındı, özel yaşamı gündeme getirilip yıpratılmaya çalışıldı. Ve hatta yasa dışı sol bir örgütün önemli elemanı gibi gösterilmeye başlandı. Hanefi Avcı'ya 25 Eylül 2010 tarihinde telefonla sordum aleyhindeki kampanyayı. "Cemaatin benim için operasyon başlatacağını biliyordum. Bunlara da hazırlıklıydım," diyor. Ama hakkında iddialar bitmiyordu. Bunlar arasında Hanefi Avcı'nın binbaşı Cem Ersever'le birlikte Halkın Emek Partisi, Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ı öldürülmesine karıştığı da yer alıyor. Bu bilgiler emekli binbaşı Zahit Engin'in telefon konuşmalarına dayandırılıyordu. Aslında Engin telefonların dinlendiğini tahmin ettiği için duyulması gerekenleri telefonda konuşur, karşısındaki konuyu değiştirip dinlemek istemezse, "Yok, duysunlar, duysunlar diye zaten bunu anlatıyorum. Beni çağırsınlar gidip anlatayım," demeyi de ihmal etmez. Bismilli Cemil ertesi gün her şeyi inkar etti. Zahid Engin önce Diyarbakır'da sonra da Ankara'da jandarma istihbarat birimlerinde de görev almış, gözü pek bir subaydı. Emekli binbaşı Zahid Engin'e bu iddiaları anımsatıyorum. Şöyle diyor: "Hanefi Avcı'nın Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürlüğü yaptığı dönemde onların haber elemanı olarak kullandığı Bismilli Cemil, emniyetten kendisine silah ruhsatı verileceğine dair söz almasına rağmen ruhsat verilmeyince kızmış olacak ki bize bazı şeyler anlatmak istediğini söyledi. Anlatacak konular arasında Vedat Aydın'ın öldürüşüyle ilgili bildikleri, duydukları da yer alıyordu. Böyle önemli bir konunun video kaydı alınması gerekiyordu. Kendisine yapacağı açıklamaların kayda alınacağını söyleyince ertesi gün notlarını da alıp geleceğini söyledi. Bismillah Cemil bir türlü gelmeyince akşama doğru jandarmaya getiriliyor. Binbaşı Zahit Engin, "Hani gelip Vedat Aydın cinayetini anlatacaktın?" dediğinde Bismilli Cemil, "Ne Vedat Aydın'ı? Ben bir şey bilmiyorum ki," diyor. Binbaşı, "Olur mu? Dün buraya gelip bazı şeyler anlatmadın mı?" dediğinde şaşıracağı bir cevap daha alıyor. "Komutanım, sizin yanlışınız var. Ne ben jandarmaya geldim, ne de size böyle bir şey söyledim." Ersever ve Yeşil'in tanıklık yapmaları artık mümkün değil. Komutan iyice şaşırır. Oğlum notlarını alıp gelecek, biz de söylediklerinin video kaydını yapacaktık, ne çabuk unuttun dediğinde Bismilli Cemil yine ne kaydı ne ifadesi komutanım, ben dün buraya gelmedim karşılığını veriyordu. Bismilli Cemil bunları söylese de Zahit Binbaşı, Akın arkadaşları Cem Ersever ve Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'dan da Vedat Aydın cinayeti hakkında bazı şeyler dinlemişti. Şimdi onları anlatıyor. Cem Ersever öldürüldü. Yeşil'in yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Onların artık tanıklık yapması, Zahit Engin'in anlattıklarını doğrulaması mümkün değil. O yüzden Zahit Engin'in anlatımları ne kadar doğru bilinmez. Ergenekon soruşturması kapsamında 2009 yılının Şubat ayında Engin ifade vermeye gittiğinde kendisine gizli tanıklık önerildi. Bunu şiddetle reddetti. Hanefi Avcı'yı sorduklarında, dürüst insandır. Benim ellerim ne kadar temizse Hanefi Avcı'nın elleri de o kadar temizdir. Benim ellerim ne kadar kirliyse Avcı'nın elleri de o kadar kirlidir. Güneydoğu'ya görev yapanların kaderidir diyor. Avcı hakkında olumsuz bir ifade kullanmıyordu.